Zaman Bisikleti, Bilgin Adalı, Can Çocuk Yayınları, 4. Basım 2006. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Eylül 2007. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Zaman içinde dolaşabilen bir bisikletiniz olmasını istemez miydiniz? Bisikletinize atlayıp eski çağlara kadar gidip dünyamızın ilk günlerinde yaşayan insanları yakından görmek hoşunuza gitmez miydi? Yağmur ile Damla işte böyle bir zaman bisikleti icat eden iki kardeş. Değişik bir bisiklet bu. Babalarıyla birlikte sık sık bisiklete atlayıp eski çağlara gidiyorlar. Günümüzden tam 100.000 yıl öncesine. Akdeniz'in en güzel kentlerinden biri olan Antalya'nın biraz ötesindeki Karain Mağarası'nın yakınında duruyorlar. Orada bugünkü insanların ataları olan ilk insanları görüyorlar. Çuka ile Anin de bu mağarada yaşayan iki kardeş. Bu iki kardeşin en önemli özelliği gördükleri şeylerden kimsenin akıl edemeyeceği sonuçlar çıkarıp yeni buluşlar yapmak. 100.000 yıl öncesinde iki kardeş, Çuka ile Anin. 100.000 yılın bugününde de yine iki kardeş, Yağmur ile Damla. Ve yaşayacağınız ilginç bir serüven. Bilgin Adalı 11 Aralık 1944'te Safranbolu'da doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda radyo ve televizyon programcılığı konusunda öğrenim gördü. 1968-1976 yılları arasında TRT Ankara Televizyonu'nun ilk yönetmenlerinden biri olarak Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Atatürk devrimlerini konu alan belgesel filmler, kültür ve sanat programları, çocuk ve gençlik programları hazırladı. Daha ilkokul öğrencisiyken öykü ve şiir yazmaya başladı. Lise çağındayken yazdığı öykü ve şiirler günün edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. 70'li 80'li yıllarda o dönemin izlerini taşıyan şiirler yazdı. 1976'da 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünde öğretim görevlisi, daha sonra bölüm başkanı oldu. 1984'te üniversiteden ayrılarak İstanbul'a gelen Bilgin Adalı halen serbest reklam ve senaryo yazarlığı yapıyor, çocuklar için kitaplar yazıyor. Bilgin Adalı'nın kitapları Aşık Garip, Barış'ın Tarihçesi, Yaralı Kuşlar Tanığı, Bencil Dev, Belgesel Sinema, Kırlangıçlar Geçiyor Uzaktan, Güncel Türkçe Yazım Kılavuzu, Havşan Öyküleri, Zaman Bisikleti, Dünyamızın İlk Şafağı ve Geçmişten Gelen Konuklar. Zaman Bisikleti 2. Giriş. Tan ışımaya yeni başlamıştı. Mağaranın önünde hiç sönmemesi gereken ateşin gece karanlığındaki parıltısı gün ışığına yenik düşmek üzereydi. Ateş nöbetçisi uyukladığı yerde kımıldadı. Yandaki çalı yığınından bir dal parçası çekti, ateşi karıştırdı. Sonra elindeki dalı ateşin üstüne attı. Keyifli bir çıtırtı işitildi. Alev parladı. Hiç sönmemesi gereken ateş bir duman salıverdi göğe. Gün ışımış olsa da ovanın her yerinden görülebilirdi artık. Mağara Batı Toroslar'da bir yamaçtaydı. Önünde büyük, verimli bir ova. Mağarada yaşayanlar her türlü gereksinimlerini bu ovadan sağlayabiliyorlardı. Av boldu, meyve boldu. Toprak ana bütün gücüyle burada yaşayanları beslemeye çalışıyordu sanki. Ama öyle kolayca yaşadıkları da sanılmamalıydı. Karda, kışta, fırtınada, tipide o hiç sönmemesi gereken ateşe hep yanık tutmak zorundaydılar. Bir sönse yeniden yakmak için belki de kuşaklar boyu uğraşmaları gerekirdi. Yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini korumak zorundaydılar. Gerçi toprak ana bunun için gerekli önlemi almış, yaşadıkları mağarayı öyle kolay tırmanılamayacak bir yamaca oymuştu. Ama hayvanlar yine de çıkabiliyorlardı. Yüksekte olmak başka bir işe yarıyor. Mağarada yaşayanlar hayvanı uzaktan ayırt edebiliyor, önlem alıyorlardı. Kendilerini korumak için sopaların ucuna bağladıkları yontulmuş taştan baltaları, sivriltilmiş kemikten mızrakları vardı. Az sonra çıkacağımız yolculukta gideceğimiz Karain işte böyle bir yerdi günümüzden 100.000 yıl önce. Çuka ve kız kardeşi Anin burada yaşıyorlardı. Günümüzde Antalya yakınlarında bulunan Karain, girişi pek büyük olmasa da içerisi çok geniş, yüksek tavanlı bir mağara. Çuka'nın yaşadığı dönemde yani günümüzden 100.000 yıl önce daha da geniş olmalı. Zamanla mağaranın zemini toprakla dolmuş. Şimdi arkeologlar orayı kazarak Çuka'nın zamanından kalma araç gerici kalıntıları çıkarıyorlar. Bugünkü bilgilerimizi o kalıntılardan edinebiliyoruz. Şimdi sıkı durun bakalım. uzun bir yolculuğa çıkacağız. Chuka ile Anin'le tanışacağız. 1. Karayim mağarasına bir belgesel film çekmek üzere gitmiştim. Atalarımızın yaşamış olduğu bu koca mağara beni pek etkilemişti doğrusu. O çağda insanların nasıl yaşamış olduklarını çok merak etmiştim. En çok da insanların yaşamını kolaylaştıran pek çok buluşun nasıl yapıldığını merak ediyordum. Bir kayanın üstüne oturup gözlerimi yumduğumda görür gibi olmuştum onları. O an bir yolunu bulup o çağa gitmeye karar verdim. Ama daha önce otomobile binip de bir yerden bir yere gider gibi zaman içinde gezinmemi sağlayacak bir araç yapmak gerekiyordu. Bunu da ben yapamazdım doğrusu. Eve döner dönmez yardımcılarımı çağırdım. Yağmur, Damla, bunlar benim kızlarım. Gelin bakalım, yardım edin bana. Geldik baba. Önce şu benim eski bisikleti bilgisayara bağlayalım. Nasıl bağlayacağız baba? Onu bilmem, bildiğiniz gibi bağlayın ama bilgisayarı açıp da bisiklete bindiğimde beni çok eski çağlara götürebilsin. Biz de seninle gelebilir miyiz baba diye sordu Yağmur. Gelebilirsiniz dedim. Yaşasın diye bağırdı Damla. Ama önce bisikleti bilgisayara bağlayıp bir zaman bisikleti yapmalısınız. Ben şimdi biraz uyuyacağım. Peki baba dedi Yağmur. Şöyle bir saat kadar kestirdikten sonra yanlarına geldiğimde tuhaf bir aletle karşılaştım. Kızlar nasıl becermişlerse benim eski bisikleti parçalamışlar. Ön tekerleğini de arkaya bağlamışlar. Pedalı çevirince iki tekerlek birden dönüyor. Bisikletin elektrik üreten dinamosunu da iki kabloyla bilgisayara bağlamışlar. Böylece hem gerektiğinde bilgisayara enerji sağlanacakmış hem de ben pedalları öne doğru çevirirsem geleceği, geriye doğru çevirirsem eski çağlara gidebilecekmişim. Bunun nasıl olacağını pek anlayamadım ama söylediklerine göre bilgisayara bunu sağlayacak özel bir program yüklemişler. Bisikletin tepesine kocaman bir şemsiye bağlamışlar. Bu zaman içinde gezerken kozmik yağmurlardan korunmak içinmiş. Onun tepesine de bir alüminyum tencere kapağı takmışlar. Bu da cep telefonuyla rahatça konuşabilmem için bir çanak antenmiş. Bisikletin iki yanına da iki kocaman çanta asmışlar. Çantaların içi yiyecek, içecek, el feneri, bıçak, kazma, kürek, çekiç, çivi, pense, kalem, kağıt gibi şeylerle dolu. Yağmurluk, gömlek, kazak koymayı da unutmamışlar. Bunlar ne olacak dedim. Orada gerekebilir dedi Damla. Nelerle karşılaşacağımızı biliyor muyuz dedi Yağmur. Kim bilir ne serüvenler yaşayacağız, hazırlıklı olmamız gerekmez mi? Dedi Damla. Ay şimdi siz ikiniz de benimle geliyor musunuz gerçekten? Evet diye bağırdı ikisi birden. Baksana bisikletin selesini üç kişilik yaptık dedi Yağmur. Peki bu küçücük eski bisikletin gücü bizim üçümüzü birden eski çağlara götürmeye yetecek mi? Yeter yeter, sen merak etme. Hadi öyleyse binin de gidelim. Üçümüz birden bisiklete kurulduk. Bilgisayarı açıp programı 100.000 yıl öncesine ayarladım. Şimdiye kadar olanlar bana bir oyun gibi geliyordu ama bisiklete binip de pedalları çevirmeye başlayınca yanıldığımı anladım. Bir anda çevremizdeki her şey değişiverdi. Ben pedalları geriye doğru çevirdikçe yaşadığımız her şey tersine dönmeye başladı. Az önce yaptığımız konuşmalar bile tersine dönmüş, sonu başa gelmişti. Tersine dönünce şöyle olmuştu konuşmalarımız. Ama önce bisikleti bilgisayara bağlayıp bir zaman bisikleti yapmalısınız. Ben biraz uyuyacağım dedim. Yaşasın diye bağırdı Damla. Gelebilirsiniz dedim. Biz de seninle gelebilir miyiz baba diye sordu Yağmur. Onu bilmem, bildiğiniz gibi bağlayın ama bilgisayarı açıp da bisiklete bindiğimde beni çok eski çağlara götürebilsin. Nasıl bağlayacağız baba? Önce şu benim eski bisikleti bilgisayara bağlayalım. Geldik baba. Yağmur, Damla gelin bakalım yardım edin bana. Pedalları çevirmem hızlanınca her şey silikleşti. Sanki bulutların içinde gidiyor gibiydik. Gözümün önünden hızla geçen şeyler daha önce yaşadığım şeylerdi. Kendi bebekliğimi bile gördüm bu arada. Doğrusu çok şeker bir bebektim. Anneme bir şeyler anlatmaya çalışıyordum ama ne olduğunu ben bile anlayamadım. Demek ki insan kendi bebekliğindeki düşünceleri bile anlamakta zorlanıyor. Bebekler anlaşılmaz kişilerdir zaten. Ya ağlarlar ya gülerler. Bir de durmadan uyurlar. Aman uyusunlar, uyuyunca gürültüleri eksik oluyor. Heyecan içinde pedalları öylesine hızlı çevirmişim ki bir an sonra kendimizi kükürt kokan lavların aktığı bir ortamda buluverdik. Tepemizde kükürt ve asit bulutların arasından görünen kocaman kıpkızıl bir güneş vardı. Belli ki dünyamızın en erken çağlarından birindeydik. Bu hızla biraz daha pedal çevirsem dünyamızın oluşumunu bile görebilecektik sanırım. Pedalları ileriye doğru çevir baba diye bağırmasaydı Yağmur, o kızgın lavların zehirli buharların arasında kalıp bir anda yok olacaktık. Hemen var gücümle pedalları ileriye doğru çevirmeye başladım. Görüntü bir anda değişti. Biraz yorulduğum için yavaş yavaş çeviriyordum pedalları. Hareket halindeki bir otobüsün penceresinden bakar gibi çevremizdeki değişimi izleyebiliyorduk. Asit, kükürt bulutları, yanardağlar, lavlar kaybolduktan sonra ıslık çalan rüzgarların estiği bir ortama geldik. Kızıl kumlar uçuşuyordu havada. Az sonra yosuna benzer bitkilerle kaplı kayaların bulunduğu bir yerdeydik. Yosunlar gözümüzün önünde biçim değiştirmeye başladılar. Sudan fırlayan garip bir balığın yüzgeçleri ayak oldu. Balık minik bir sürüngene dönüştü. Bizimle oynaşmak ister gibi hareketler yapan minik sürüngen birden bizi yakalamaya çalışan bir dinozor oldu. Korkudan olanca gücümle çevirdim pedalları. Yoğun bir bulutun içine girdik. Ben ne yapacağımı şaşırmış deliler gibi pedal çevirirken Damla, "Babamıza biraz yardım etsene abla," dedi. Yağmur bilgisayarın klavyesinde birkaç tuşa bastı. Çevremizdeki bulutlar dağıldı. Ben hala pedalları çeviriyordum ama olduğumuz yerde duruyorduk. "Artık pedal çevirmene gerek yok baba," dedi Yağmur. "Ne oldu? Neredeyiz?" "Tam gelmek istediğimiz yerde ve zamandayız. Bizim zamanımızdan 100.000 yıl önceki insanların yaşadığı Karain mağarasının az ötesindeki bir kayanın arkasındayız." Derin bir soluk aldım. Bisikletten inip bacaklarımı ovmaya başladım. "Baba!" diye bağırdı Damla. "Efendim?" dedim bir parça öfkeyle. "Babacık!" dedi olanca şirinliğiyle bu kez. "Bisikletimizi dağlarla örtüp gizlemezsek Karainliler bizi görürler." "Görsünler, ne olur, bizi yemezler ya." "Ama baba," diye söze girdi Yağmur, "o zaman tarihin akışı değişir." Akıllı kızlarım beni tam zamanda uyarmışlardı. Çok eskiden bir kitapta okuduklarım geldi aklıma. Zaman içinde çok gerilere gidebilsek, karnımız acıkınca yanımızdan geçen bir tavşanı yakalayıp yesek, o tavşanın yavrularının, yavrularının doğuracağı yavruların ve onların da yavrularının, sonradan gelecek tüm yavruların dünyamız üzerinde yapacağı küçücük değişiklikleri tümüyle yok etmiş olurduk. Yalnızca o tavşan yüzünden dünyanın çehresi, tarihi tümüyle değişebilirdi diye yazıyordu. Niye? Çünkü ne kadar süreceğini, neleri etkileyeceğini bilmediğimiz bir yaşam zincirini yok etmiş oluyorduk. Belki o tavşanın birkaç göbek sonraki torunlarından birini avlayarak açlıktan kurtulacak olan kişi, insanlık tarihindeki önemli kişilerden birisinin babası olacak. O tavşan olmayınca tavşanın torunu da olmayacak. Torunu olmayınca o önemli kişinin babası açlıktan ölecek. O ölünce oğlu olan önemli kişi de doğamayacak. Yaşam zinciri bu işte. Her şey birbirine bağlı. Akıllı kızlarımla gurur duydum bir kez daha. Hemen dağlarla gizledim bisikletimizi. Artık kimse bulamazdı bizi. Kızlar çantalara 3 tane dürbün koymuşlar nereden buldularsa. Üçümüz birlikte dürbünlerle Karain Mağarası'nın önündeki insanları izlemeye koyulduk. Sabahın erken bir saatiydi. Güneş yeni doğuyordu. Ateş nöbetçisi uyukladığı yerde kımıldadı. Yandaki çalı yığınından bir dal parçası çekti, ateşi karıştırdı. Sonra elindeki dalı ateşin üstüne attı. Keyifli bir çıtırtı işitildi. Alev parladı. "Baba, sol tarafa bak," dedi Yağmur. Solda, mağaranın girişinin hemen önünde, uykudan yeni uyanmış, esneyerek gerinen Çuka duruyordu. 2. 12-13 yaşlarında bir oğlan Çuka. Üstünde hayvan postundan yapılmış bir giysi var. Saçları uzunca. Yüzü gözü bir parça kirli ama çok sevimli. Göbeğini kaşıyıp uykulu gözlerle çevreye bakındı bir an. Sonra hızlı hızlı ateş nöbetçisinin yanına doğru yürüdü. Yanan dal ve çalıların üstüne 2 tane kocaman odun parçası koydu. Alevler bir anda büyüdü. Ateşi canlı tutmak gerek. Karainlilerin temel görevlerinden biriydi bu. Sonra o gün yapması gereken işleri düşündü. Bugün Çuka ile kız kardeşi Ani'nin meyve toplama günleriydi. Bayırın altındaki ovada bulunan ağaçlardan meyve toplamaya gideceklerdi. Babası Ara ile annesi İlnin çekirdeklerini ayıklayıp o meyveleri kış için kurutacaklardı. Karain'de her şey uyumlu bir işbirliği içinde yapılırdı. Çocuklar da güçlerinin yettiği işlerde büyüklere yardım ederlerdi. Ama daha önce yapması gereken çok önemli bir işi vardı Çuka'nın. Anin biraz daha uyurdu. O uyanana kadar zamanı vardı. Çuka hemen taşçı amcanın yonttuğu çakmak taşından yapılma el aletlerinin bulunduğu yere koştu. Taşçı amcanın çakmak taşlarını birbirine vurarak yonttuğu aletler çok keskin, çok güzeldi ama hep elde tutulması gerekiyordu. Chuka sorun olarak gördüğü her şeyi bir çözüm bulmaya çalışan bir çocuktu. Örneğin vurdukları büyük av hayvanlarını sürükleyerek getirmek çok zor oluyordu. Hayvanları ayaklarını bağlayıp bir sırağa geçirerek taşımanın çok daha kolay olduğunu düşünen o olmuştu. Bu düşüncesini büyüklere ilk anlattığında kimse onu ciddiye almamıştı ama çekerek taşıyamadıkları bir yaban öküzünü bu yolla kolayca taşıdıklarını görünce kabiledeki herkes Chuka'yı alkışlamıştı. Taşçı amcanın yonttuğu aletler hep evde tutulduğu için av hayvanlarının çok yakında gitmek gerekiyordu. Yırtıcı hayvanlara karşı ise çoğu zaman etkisiz kalıyordu bu aletler. Chuka ne zamandır buna bir çözüm arıyordu. Önceki gün kurutulmak üzere asılmış etlere musallat olan bir kargıyı kovmak için eline geçirdiği dal parçasını fırlatan küçük çocuk ona bir fikir vermişti. Dal döne döne gitmiş karganın kafasına çarpmıştı. Kaplanlarla sırtlanları kaçırmaya yetmezdi öyle bir dal parçası ama ya ucuna taşçı amcanın baltalarından biri bağlı olursa? İşte şimdi Chuka Ani'nin uyanmazdan önce bunu denemek istiyordu. Evet, zaman içinde tam 100.000 yıl geriye gittik. Yağmur, Damla ve ben bir kayanın arkasından merakla Chuka'yı izliyoruz. Aşağıdaki meyve ağaçları ve kır çiçekleriyle dolu vadiden gelen esinti doğanın en güzel kokularını getirdi Chuka'nın burnuna. O kadar keyiflendi ki Chuka bir an için yapmayı düşündüğü şeyi tümüyle unutup coşkuyla hoplayıp zıplamaya başladı. Kendini tutamayıp peş peşe taklalar attı. O kadar mutluydu ki bir süre kollarını bacaklarını açarak çimenlerin üstünde boylu boyunca yattı. Bu küçük sevinç gösterisinin ardından Chuka önce uygun kalınlıkta bir dal seçti. Taşçı amcanın keskin taşlarından biriyle daldan kol kadar, sizin değil benim kolum kadar bir parça kesti. Taşçı amcanın yonttuğu en büyük taş aletlerden birini alıp ince kesilmiş deriden yapılma bir iple bu dal parçasına bağladı. Bunun adı balta olmalı dedi kendi kendine. Kaldırıp uzaktaki bir ağaca doğru fırlattı baltasını. Chuka'nın baltası ağaca değer değmez taş bir tarafa, dal parçası bir tarafa fırladı. Chuka sanki bu başarısızlığı bekliyor gibiydi. Onun da çaresini bulurum ben dedi büyük bir güvenle. O sırada gözlerini ovuşturarak kız kardeşi Anin geldi. İki kardeş hemen vadiye inip meyve toplamaya başladılar ama Chuka'nın aklı fikri hep o baltadaydı. Bir yandan meyve topluyor, bir yandan da kendisine fikir verebilecek bir şeyler var mı diye çevresine bakınıyordu. İşte tam o sırada kocaman bir elma gördü. Buldum diye bağırıp sevinçle zıplamaya başladı. Anin ağabeyinin durup dururken bağırıp zıplamasından hiçbir şey anlamamıştı. Eline ayağına diken batmış olabilir miydi? Ama bir tarafına diken batan bir insan buldum diye bağırmaz, ay diye çığlık atardı. Az sonra ağabeyi hiçbir şey olmamış gibi yeniden meyve toplamaya başlamıştı. Meyvelerin ağırlığından dallar iyice aşağıya sarktığı için ağaca çıkmaları bile gerekmiyordu. Ne buldun diye sordu ağabeyine Anin. Sen anlamazsın diye yanıtladı onu Chuka. Anlamazsın. Yaşın daha çok küçük. İşte bile artık koca kız oldum. Yaşım küçük olsa annem seninle gelip meyve toplamama izin verir miydi? Ama neyse ne. Seni ilgilendirmez neyi bulduğum. Altındaki çatal bir dala takılmış sıradan bir elmaydı gördüğü Chuka'nın. Ne olabilirdi ki bu? Yağmur'la Damla'ya sordum Chuka'nın neyi bulmuş olabileceğini. Sen anlamazsın dedi Yağmur Chuka'nın ses tonuyla. Anlamazsın çünkü yaşın çok büyük diye ekledi Damla alaycı bir ses tonuyla. Tam öfkeyle bağırmaya hazırlanıyordum ki ne demek istediklerini anladım. Chuka baltayı daha sağlam yapmak için düz bir dal yerine çatallı bir dal kullanacaktı. Böylece çatalın arasına sıkışan keskin taş fırlayıp gitmeyecekti. Yanıldınız işte, anladım. Ama biz daha önce anladık dedi ikisi birden. Doğru söze ne denir? Gerçekten de topladıkları meyveleri mağaraya götürürken yolların üstündeki çam ağacına çatallı bir dal kesti Chuka. Ne yapacaksın o dalı diye sordu Anin. Meyveleri bırakalım görürsün. Az sonra Chuka büyük keskin taşını çatalın arasına yerleştirmiş, çatalın iki ucunu birbirine bağlamaya başlamıştı. Sonra da çatalın arasındaki taşı dala çaprazlamasına sıkıca bağladı. Anin ağabeyinin yaptıklarını ilgiyle izliyordu. Chuka baltasını yeniden karşıdaki ağaca fırlattı. Balta ağaca saplanmıştı ama çarpmanın şiddetiyle keskin uçları taşı dala bağlayan derileri kesmişti. Hay aksi yine olmadı dedi Chuka öfkeyle. Oturup kara kara düşünmeye başladı. Anin arkasını dönüp gitmişti bile. Az sonra elinde değişik bir iple geri döndü. Kurutulup bükülmüş bağırsaktan yapılmış, Chuka'nın kullandığından çok daha sağlam bir ipti bu. Al bunu kullan, bu kolay kolay kopmaz. Chuka sevinçle fırladı yerinden. akıllı kardeşim benim diyerek Annin'i şakada şukada öptü. Annin ya yaşım küçükmüş anlamazmışım diye homurdanarak giderken Çuka baltasını yeniden bağlamaya koyulmuştu bile. Gerçekten de Çuka'nın baltası tam istediği gibi oldu. Taşçı amca taşı bağlayan iplerin geçtiği noktalara birer de çentik atınca ipin kesilme tehlikesi de taşın yerinden kayma olasılığı da tümüyle ortadan kalkmış oldu. Karayın kabilesinin avcıları bu baltayı ustaca kullanmayı çok kısa sürede öğrendiler. Artık baltalarını hızla fırlatarak yırtıcı hayvanları yanına çok yaklaşmadan avlayabiliyorlardı. Kabilenin başkanı ödül olarak Çuka'ya boynundaki başkanlık kolyesini armağan etti. Bu ne demekti biliyor musunuz? Kendisinden sonra kabile başkanı Çuka olacaktı. 3. Çuka'nın baltayı icat edişini izlediğimiz günden bu yana birkaç hafta geçmişti. Sakin sakin gazetelerimi okuyup televizyon izlemeyi düşündüğüm bir pazar günü bir baktım, bizim zaman bisikleti pırıl pırıl silinmiş, pedalları dişlileri yağlanmış salonun orta yerinde duruyor. Oysa ben onu bodruma indirmiştim. Zaman bisikletini hiç görmemiş gibi yapıp Elif'in pişirdiği, Elif Yağmur'la Damla'nın annesi yani benim eşim. Kahvemi alarak koltuğuma oturdum ve gazetemi okumaya başladım. Füttü füttü füt füt diye bir ıslık sesi geldi. Baktım Yağmur. Kafasını kaşıyarak bisikletin çevresinde dolanıyor. Hiç oralı olmadım. Bir dakika sonra Damla'nın sesi duyuldu. Aa, bu zaman bisikleti ne arıyor burada? Bilmem, herhalde babam yeni bir yolculuk için hazırladı. Benim ilgim yok onunla diye homurdandım. Doğrusu şöyle keyifle gazetemi okumak dururken 100 bin yıllık bir yolculuğa çıkmaya hiç niyetim yoktu. Öyleyse annem getirmiştir dedi Damla. Nedense burnun uzamaya başladı diye yanıtladı ona Elif. Babacık diye söze girdi Damla. Ne olur gidelim diye sözü bağladı Yağmur. Baktım kurtuluş yok kızlardan. Direnirsem akşama kadar sürecek bu. Gazetemi katladım yana koydum. Kahvemden bir yudum daha aldım. Tamam dedim. Hadi hazırlanın gidiyoruz. Biz hazırlandık bile diye fırladı ikisi birden. İçi tıka basa doldurulmuş çantaları getirdiler kapının arkasından. Hayrola, bu çantalara neler doldurdunuz böyle? Uzun kalmamız gerekirse hazırlıklı olalım istedik. İyi, hadi bakalım öyle olsun. Üstümü değiştirdikten sonra şimdiki zamana Çuka'ya işine yarayabilecek bir şeyler götürmek ister miydiniz diye sordum. Hayır diye bağırdılar ikisi birden. Buradan götüreceğimiz herhangi bir şey zamanın akışını da tüm insanlık tarihini de değiştirir. Unuttun mu dedi Yağmur. Hem bırakalım ne yapacaksa Çuka kendisi yapsın. Öylesi daha keyifli dedi Damla. Tamam tamam dedim. Bir gişlik taslamayın. Ben zaten şaka yapmıştım. Hadi bakalım gidiyoruz. Az sonra üçümüz birden bisiklete tünemiş yola koyulmuştuk. Geçen yolculuğumuzdan edindiğimiz deneyimlerle öyle dinozorların falan bulunduğu zamanlara hiç uğramadan doğruca Çuka'nın zamanına gittik. Yine aynı kayanın ardına bisikletimizi saklayıp dürbünlerimizi çıkarıp çevreyi gözlemeye başladık. Sabahın çok erken bir saatiydi. Ve ateşin başında kafası düşüp düşüp kalkan ateş nöbetçisinden başka herkes uyuyordu. Yo, hayır, herkes değil. Mağaranın girişinde bir kıpırtı vardı. Annin bu, dedi Damla. Evet, annin bu. Bu kadar erken bir saatte ne yapıyor ki, dedi Yağmur. Gerçekten de annindi bu. Elinde Çuka'nın icat ettiği baltalardan biri vardı. Ateş nöbetçisine sezdirmeden mağaranın girişinin hemen yanındaki patikadan aşağıya doğru süzülüp gitti. Yol boyunca uzanan çalılıklar onu görmemizi engelliyordu ama az sonra yeniden açıklığa çıktı. Herhalde elindeki baltayla avcılık yapmaya gitmiyor, dedi Yağmur. Bekleyin bakalım göreceğiz dedim. Yanılmıyorsam bu kez icat sırası Annin'deydi. Benimle dalga geçerler diye bu düşüncemi kızlara söylemedim. Dilleri öylesine sivri ki bazen öfkeden çıldırtıyorlar beni. Ama az sonra Annin'in ne yapmaya çalıştığını üçümüz birlikte gördük. Annin vadinin dibindeki nehrin kıyısında yetişen kamışların arasına girdi. Az sonra elinde uzun ve sağlam bir kamışla geri döndü. Yapraklarını koparıp üstünde en küçük bir kıymık bile kalmayacak biçimde temizledi kamışı. İnce tarafının ucunu bir parça kesip sivriltti. Sonra da bir elma ağacının altına gitti. Elindeki sivri uçlu kamışı havaya kaldırıp ucunu hızla yüksek dağlardaki elmalardan birine batırdı. Kamışı hafifçe çevirince elma dalından ayrılıverdi. Anin gözlerimizin önünde yüksek dallardan bir elma koparma aleti icat etmişti. Benim aklıma bile gelmezdi öyle bir şey dedi Damla şaşkınlık içinde. Bu arada Anin ikinci elmayı koparmıştı bile. Mağaranın önü kalabalıklaşmaya başlamıştı. Az sonra Çuka göründü. Uykulu gözlerle çevreye bakındı. Belli ki Anin'i arıyordu. Göremeyince telaşlandı. Uzun süredir orada bekleyen ateş nöbetçisine sordu. O da görmemişti. Kardeşinin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkan Çuka telaşla sağa sola araştırmaya başladı. Mağaranın bulunduğu bayırın kenarına geldiğinde aşağıda elma toplayan kardeşini gördü. Yıldırım hızıyla aşağıya yanına koştu. Anne şimdi iyi bir azar işitecek dedi Damla. Akıllım görürsün bak, Çuka elindeki kamışı görünce kızmayı falan unutacak, şaşkınlıktan dilini yutacak. Yağmur haklı çıktı. Çuka Anne'ye biraz yaklaştıktan sonra durup şaşkın şaşkın kardeşinin elma toplayışını izlemeye başladı. Anne'nin topladığı elmalar epey olmuştu. En sonunda kamışıyla ulaşabileceği yakınlıktaki elmalar tükenmişti. Boyu bir parça daha uzun olsa yetişebileceği son bir elma daha vardı ama ona ulaşamıyordu. Birkaç kez zıplayarak ulaşmayı denedi yine olmadı. Ama Anne'nin vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Bu arada Çuka sessizce onu izliyordu. Anne'nin bir elmaya bir elindeki kamışa baktıktan sonra Çuka'yı da bizi de şaşırtan bir şey yaptı. Elindeki kamışı mızrak atar gibi daldaki elmaya fırlattı. Kamışın sivri ucu elmaya saplandı. Ağırlığı da elmayı daldan kopardı. Anin sevinçle koşup aldı elmayı kamışın ucundan ve keyifle yemeye başladı. Kız kardeşinin bu buluşu Çuka'nın pek hoşuna gitmişti. Hemen yanına koşup kardeşinin başını okşadı, yanaklarından öptü. Gerçekten de Yağmur'un dediği gibi tek başına oraya gittiği için Anin'i azarlamayı unutmuştu. İlk iş olarak yerdeki kamışı kaptı ve Anin'in ulaşamayacağı kadar yüksekte olan birkaç elmayı indirdi aşağıya. Bu iş çok hoşuna gitmişti. Daha sonra kamışı mızrak gibi savurarak daha yüksekteki elmaları düşürmeye çalıştı. Bu daha da hoşuna gitmişti. Birkaç elma düşürdükten sonra kalın ucunu öne getirdiğinde kamışın daha düzgün gittiğini gördü. Bu kez daha yüksekteki elmalara nişan almaya başladı. Hadi bakalım dedim kızlara. Çuka'nın bundan sonra ne yapacağını tahmin edin. Topladıkları elmaları alıp mağaraya götürecek dedi Yağmur. Belki önce içlerinden birini kendisi yer dedi Damla. Hayal gücünüzü çalıştırın biraz. Aa buldum diye bağırdı Damla. Ben de diye atıldı Yağmur. Mızrak yapacak. Bana kalırsa da öyle olacak dedim. Döndüklerinde yeniden kullanacakları için kamışı orada bırakıp giysilerin eteklerine doldurdukları elmalarla annem ve Çuka bayırdan yukarı doğru yürümeye başlamışlardı bile. Tam yolun ortasına gelmişlerdi ki Çuka zınk diye durdu. Bir an bekledikten sonra hepimizi şaşırtan bir şey yaptı. Giysisiyle tuttuğu elmaları bırakıverdi. Elmalar paldır küldür paldır küldür bayırdan aşağıya doğru yuvarlanırken o da elmalarla yarışırcasına aşağıya doğru koşmaya başladı. Bizim gibi Anin de şaşkınlıkla izliyordu onu. Çuka yuvarlanan elmaların önüne geçmişti bile. Yıldırım hızıyla koşuyordu. Yerdeki kamışı kaptığı gibi yukarıya değil ileriye doğru savurdu. Ok gibi fırladı kamış. 10 metre kadar ötede yere saplandı. Çuka kamışı birkaç kez daha fırlattıktan sonra Anne'nin ağacın dibinde bıraktığı baltayı aldı. Kamışın kalın ucunu iki yandan keserek sivriltti. Sonra da en yakındaki ağacın gövdesine doğru fırlattı. Kamışın sivri ucu ağacın gövdesine saplandı. Kamışı saplandığı yerde bırakan Çuka hemen baltayı kapıp kamışlığın arasına daldı. Bulunduğumuz yerden ne yaptığını tam olarak göremiyorduk ama çok beklememiz gerekmedi. Çuka, annenin kestiğinden daha kalın, kurumuş bir kamışla geri döndü. Kamışın yapraklarını iyice temizledikten sonra kalın tarafından yaklaşık 2 metre boyunda bir parçayı kesti. Kamışın kalın ucundan iki küçük parça keserek bir kertik açtı. Belli ki balta yaparken kullandığı çataldan aklına gelmişti bu. Sonra da elmaları melmaları hiç düşünmeden bayır yukarı koşmaya başladı. Çuka'nın telaşını gören Anin de olacakları kaçırmamak için elmalarıyla birlikte hızla yürüyordu. Mağaranın önüne geldiğinde Çuka soluk soluğaydı. Hemen ardından gelen Anin kucağındaki elmaları meyve ayıklama yerine boşaltır boşaltmaz Çuka'nın peşinden koştu. Doğruca taşçı amcanın yanına gittiler. Taşçı amca, bir ucu bu kamışın ucundaki kertin içine girip bağlanabilecek bir kesici istiyorum. Kamışa gelen ucu küt. Öteki ucu sivri olsun. Şöyle uzunca bir şey olmalı. Benim için yapar mısın lütfen? Bu sıralar işim çok. Şimdi şu senin icat ettiğin baltaya uygun taşlar yontuyorum. Avcıların hepsi ondan istiyor. Ama bu da balta kadar önemli ve yararlı bir alet olacak. Canım, seni kıracak değilim ya, biraz sonra gel, istediğin kesici hazır olur. Tam o sırada Çuka yerdeki kırık taşların arasında istediği taşa benzer kırık bir parça gördü. Bak, tam buna benzer bir şey istiyorum ama arka ucu kamıştaki kertiği oturup sıkıca bağlanacak gibi olsun. Anlaşıldı, az sonra gel. Çuka taşçı amcanın yanından ayrılırken arkasından gelen annen anladım dedi bilmiş bilmiş. Ne anladın? Bu kez bir mızrak yapacaksın. O neymiş o? Ben uydurdum. Hayvanları fırlatmak üzere yapacağın aletin adı. Anlaşıldı. Yöntemini sen buldun. Adını da sen koydun. Ben de başkana söylerim, seni kabilenin mızrakçı başısı yapsın. İyi olur dedi annen. Hadi şimdi gel de şu ortalığa saçtığın elmaları toplayalım birlikte. Ne diyorsunuz bu olanlara kızlar dedim benimkilere. Yine çok hoş bir olaya tanık olduk babacığım diye boynuma sarılıp yanağımdan öptü beni Yağmur. Bence de öyle diyen Damla da öteki yanağıma saldırdı. Yanaklarımı iki saldırgandan kazasız belasız kurtardıktan sonra hadi artık gidelim dediler. Kızlar sözleşmiş gibi bir ağızdan hayır diye bağırdılar. Çuka'nın yapacağı mızrağı görmek istiyoruz. Kaçtır söylüyorum onlara. Şu son heceleri uzatmamalarını ama bir türlü dinletemiyorum. Biraz öfkelenmiştim doğrusu. Peki diye bağırdım ben de. O anda Çuka sanki sesimi duymuş gibi başını kaldırıp bulunduğumuz yöne baktı. Neyse ki arkasına gizlendiğimiz kayayla çalılar bizi çok iyi gizliyorlardı, göremedi. Şşş dedim kızlara. Çuka ile annin dağılan elmaları toplayıp meyve ayıklama yerine bıraktıktan sonra taşçı amcanın yanına koştular. Çuka'nın istediği taş tam onun istediği biçimde hazırdı. Annin balta için kullandıkları sağlam ipten bir parça getirmişti yanında. Al bunu kullan dedi Çuka'ya. Çuka hemen taşçı amcanın hazırladığı mızrak başını kamışın kalın ucundan kertiğe oturttu. Sıkıca bağladı. Taşçı amca Çuka'nın yaptığı bu şeyin ne işe yarayacağını öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Taşçı amca bak bu bir mızrak. Adını Anin koydu. Aslında buluş da büyük ölçüde onun. Şimdi al şunu eline, ortasından tutup şu karşıdaki kütüğe doğru fırlat. Doğrusu taşçı amca pek keyiflenmişti bu işten. Yepyeni bir icada tanık oluyor, ayrıca onu kullanan ilk insan oluyordu. Çuka'nın gösterdiği gibi kütüğe doğru fırlattı mızrağı. Zınk diye kütüğe saplanıverdi mızrak. İşte dedi Çuka, avcılarımız geyikleri, keçileri, öküzleri bundan sonra böyle avlayacaklar. Kendilerine saldıran ayılardan, aslanlardan, kaplanlardan bu yeni silah sayesinde korunacaklar. O gün öğlen yemeği için kabile mağaranın önünde toplandığında Çuka bu yeni icadını başkana gösterdi. Mızrağı bir iki kez denedikten sonra başkan pek keyiflendi. Sana verecek ikinci bir başkanlık kolyem yok, seni nasıl ödüllendireyim diye sordu. Bu seferki ödül bana değil annene dedi Çuka. Bu buluşumun asıl sahibi o. Anini kabilemizi mızrakçı başısı ilan edersiniz diye düşünmüştüm. Ne yapacak bu mızrakçı başı? Mızrakların üretiminden ve dağıtımından sorumlu olacak. Anin çok akıllı bir kızdır, bu işi çok iyi kotarır. Senden bile akıllıyım, yeni mi anladın diye bağırdı Anin. Herkes küçük kızın bu tepkisine bayıldı, kahkahalarla güldü. Tamam öyleyse dedi başkan, bugünden sonra kabilemizin mızrakçı başısı Anin'dir. Kabile halkı çığlıklar atarak şarkı söyleyip dans ederek kutladı bu olayı. Doğrusu ya bütün gün boyunca kayanın arkasında çalıların ardında gizlenerek bu olanları izlemekten belim ağrımıştı. Tamam olayın sonunu da gördük işte, daha fazla beklemenin anlamı var mı, hadi bakalım gidiyoruz dedim kızlara. Ama baba diye itiraza yeltendiler yeniden. Sesleri o kadar yüksek çıkmıştı ki onca gürültüye karşın Çuka ve kabileden birkaç kişi duymuştu. Kızların sesini yırtıcı bir hayvan sanmış olmalılar. Çuka yeni yaptığı mızrağı avcılardan birkaçı da baltalarını kapıp bulunduğumuz yöne doğru koşmaya başladılar. Kızlara başka bir şey söylememe gerek kalmamıştı. Benden önce fırlayıp zaman bisikletindeki yerlerini aldılar. Ben de yerime geçip hemen pedalları çevirmeye başladım. Az sonra kendi zamanımızda evimizin bahçesindeydik. Zaman bisikletinden inerken şöyle derin bir soluk aldım. 100.000 yıl öncesine yolculuk yapmayı kolay mı sanıyorsunuz? Bisikletin pedallarını çevirmekten sızım sızım sızlıyordu bacaklarım. Bahçede birden yanı başında belirdiğimizi gören Elif, ayol ne çabuk gittiniz geldiniz demez mi? Sen bir de bana sor, az kalsın kara iğne avcılar bizi avlayacaklardı diye homurdandım. Benim homurtumu kim duyar ki? Anne, çuka mızrağı icat etti diye heyecanla bağırmaya başladı kızlar. Onlar yaşadığımız serüveni annelerine anlatırken ben de bahçedeki şezlonga uzanıp kitabımı bıraktığım yerden okumaya başladım. Okurken yorgunluktan uyuyakalmışım. İnanılmaz bir düş gördüm. 4. Sanki bir kuş olmuştum. Durduğum yerden şöyle hafifçe sıçrayıp kollarımı kanat çırpar gibi oynattığımda uçuyordum. Bacaklarımı sağa sola çevirerek istediğim yere gidebiliyordum. Aman Tanrım, ne keyifli bir şeydi. Ne büyük bir mutluluktu böyle özgürce uçabilmek. Önce evimizin çatısına çıktım. Bu kadar yüksekten minicik bahçemiz öylesine hoş görünüyordu ki. Sarmaşıklar, güller, çam ağacı, hanımeli, kadife çiçeği, daha bir yığın başka bitki. Tepeden salkım salkım çiçek açmış dünya güzeli küpe çiçeği görünüyordu. Daha yükseğe, üst bahçedeki incir ağacının tepesine kadar yükselmeye çalıştığım sırada ters bir rüzgar esti. Kanatlarımı, yani kollarımı kontrol edemedim ve pat diye yere düştüm. Bir de kendime geldim ki hem güneşlenir hem de çok sevdiğim bir kitabı okurum diye bahçede uzandığım şezlongda uyuyakalıp yere düşmüşüm. Aman kimseler görmeden toparlanayım diye ayağa fırladığım sırada bahçe kapısının ardından kıkır kıkır kıkırdayan kızlar çıktı. O nasıl düşüştü baba diye hemen dalgasını geçti Yağmur. Tam ona uygun bir yanıt verecektim ki uçmak nasıl, güzel mi baba diye gülerek bağırdı Damla. Hemen karar verdim. Bu dalgacı kızlarla uğraşmaktansa onları hiç duymamış gibi yapacaktım. Kitabımı yerden alıp yeniden şezlonga uzanmaya hazırlanıyordum ki Elif elinde bir kağıtla geldi. Kapının altında bunu buldum. Çuka'dan sana bir mektup. Ne diye dehşet içinde bağırdım. Çuka'dan sana bir mektup. Elif'in elindeki kağıdı hemen kaptım. Çevresi resimlerle bezenmiş çok süslü bir yazıyla yeni icatlarımızın açılış törenine sizi ve kızlarınızı da bekliyoruz. Çuka yazılıydı. Yağmur'un yazısını hemen tanıdım ama öylesine hoşuma gitmişti ki bu parlak buluş hiç bozuntuya vermedim. Bravo yahu dedim. Kara impostası da bizimki kadar iyi çalışıyormuş demek. Düşünsenize, 100.000 yıl sonraya bile mektup yollayabiliyorlar. Yağmur'la Damla, babayı nasıl da kandırdık ama dercesine muzip muzip bakınırken onların bu tavrını hiç görmemiş gibi, hadi bakalım kızlar toparlanın çukaya gidiyoruz dedim. İnanılmaz bir çığlık koptu. Hadi sen de gel dedim Elif'e. Yoo dedi Elif. Ben daha okul anneler birliği toplantısına gideceğim. Oradan perşembe pazarına uğrayıp kızlara giyecek bir iki şey alacağım. Bankaya uğrayıp annemin sözünü bitirmesini beklemeden tamam tamam anlaşıldı ki sen gelemiyorsun diyerek susturdum onu. Az sonra kızlar ve ben çok kısa süren ama çok uzun bir yolculuğa çıkmıştık bile. Göz açıp kapayana kadar Çuka'nın mızrağı icat etmesinden yaklaşık bir yıl kadar sonraki bir zamana gelmiştik. Hemen kayanın gerisindeki gizli yerimizden mağarayı incelemeye, olup bitenleri gözlemeye koyulduk. Değişen hiçbir şey yoktu. Çocuklar ağaçlardan meyve topluyor, anneler ayıklayıp güneşte kurutuyor, avcılar mızrak ve baltalarıyla avdan öküzler, geyikler, ceylanlarla dönüyor, yaşam akıp gidiyordu. Ama Anin'le Çuka ortalıkta görünmüyordu. Duyabildiğimiz konuşmalardan anladığımıza göre iki kardeş babalarıyla birlikte bugün bizim Beldibi diye adlandırdığımız yere gitmişlerdi. Terbiyesiz çocuk hem bizi davet ediyor hem kendisi kalkıp başka yere gidiyor diye şakacıktan homurdandım. Kızlar kıkır kıkır gülüştüler. Beldibi kara iğne 40-50 kilometre uzakta deniz kıyısında bir yerdir. Avcıların barınağı olduğu sanılan bir kaya kovuğunda çok eski zamanlarda yapılmış av hayvanlarının resimleri vardır. Çukaların oraya ulaşabilmek için en az 4-5 gün yürümeleri gerekirdi sanırım. Bizimse öyle bir sorunumuz yoktu. Yağmur bilgisayardaki haritada gideceğimiz yeri işaretledi. 3-4 pedal çevirince istediğimiz yere geldik. Bel dibindeki resimler yeni yapıldığı için pırıl pırıldılar. Bizim zamanımızdaki gibi solgun değillerdi. Önce kızlara yıllarca önce gelip de filmlerini çekmiş olduğum o şirin resimleri gösterdim. Pek beğendiler. Sonra da o kaya resimlerinin bulunduğu kovuğun üstündeki düzlüğe çıktık. Altımızdaki denize kadar uzanan düzlükte hiçbir yerleşim yeri gözükmüyordu. Oysa biz burada kocaman bir köy bulacağımızı sanıyorduk. Yanlışımız da buydu zaten. O çağların insanları kendileri için özel konut yapmayı öğrenmemişlerdi ki. İnlerde, mağaralarda yaşıyorlardı. Bu yanılgımızı fark ettikten sonra dikkatimizi mağaraların, inlerin bulunabileceği kayalık bölgelere yönelttik. Az sonra aradığımızı bulmuştuk. Bir kilometre kadar ötemizde girişi ağaçlar tarafından gizlendiği için kolay kolay görülmeyen büyük bir mağara vardı. Dürbünlerimizle bakınca Anin, Çuka ve babaları Ara'nın küçük bir grup insanla birlikte mağaranın önünde oturmuş olduklarını gördük. Hemen zaman bisikletine atlayıp onlara daha yakın olan bir kayanın ardına gittik. Buradaki insanların yaşam biçimi Karayindekilerden daha ilkeldi. Denize çok yakın olduğundan hava daha sıcaktı. Bu nedenle olsa gerek bellerine doladıkları küçük birer deri parçasından başka giysi yoktu üzerlerinde. Karayindeki gibi mağaraların önünde ateş de yanmıyordu. Çuka'nın babası Ara onlara ateşi anlatıyordu. Yırtıcı hayvanlardan korunmak için nasıl yararlı olduğunu, etleri ateşte pişirince hem daha kolay yendiğini hem de daha lezzetli olduğunu falan söylüyordu. ''Şimdi size ateş yakmayı öğreteceğiz.'' dedi Ara. ''Baba!'' diye heyecanla fısıldadı Damla. ''Geçen gelişimize Çuka'lar ateş yakmasını bilmiyorlardı.'' ''Demek ki aradan geçen zaman içinde öğrenmişler. İzleyelim bakalım ateşi nasıl yakacaklar.'' Çuka koşup biri ince biri kalın iki kuru dal parçası getirdi. Anin de birkaç avuç kuru ot topladı. Çuka elindeki kalın dalı düzgün bir yere yerleştirip kaymasın diye sıkıca tuttu. Babası da kalının üstüne dikine yerleştirdiği ince dalı iki elin arasında hızla çevirmeye başladı. Epeyce uğraştılar ama sonunda ince dalın ucu tutuştu. Anin hemen bir avuç kuru ot koydu yanan dalın üstüne. Üfleye üfleye otları alevlendirdiler. Alevlerin üstüne dikkatle biraz daha kuru ot ve birkaç parça ince çalı çırpı yerleştirdiler. Çalılar da alevlenince ateşi dallar ve odun parçalarıyla besleyip iyice alevlendirdiler. Bizimkiler ateşi yakarlarken ötekiler de merak ve heyecanla onları izliyordu. Ama ateşe yaklaşmaya korkuyorlardı. Çuka eline ucu alev alev yanan bir odun parçası alıp odunun yanmayan ucundan tutarlarsa ateşin kendilerine zarar vermeyeceğini gösterdi. İçlerinden biri korka korka da olsa Çuka'nın uzattığı yanan dalı tuttu. Öylesine hoşuna gitmişti ki bu zıplaya zıplaya dans etmeye başladı. Doğrusu çok komikti. Kendimizi tutamayıp kıs kıs gülmeye başladık. Az daha duyacaklardı bizi. Daha sonra anneanne babası ucu çatallı bir dala geçirdikleri et parçasının nasıl gösterirken Çuka da avcılara mızrak ve balta yapmayı öğretti. Bu iki aleti nasıl kullanacağını gösterdi. Doğrusu bu yardımlaşma, bilgiyi paylaşma çok hoşumuza gitmişti. Tıpkı öğretmenimizin okulda bize yeni şeyler öğretmesi gibi değil mi baba dedi Yağmur. Annemizin, babamızın, öteki büyüklerimizin de diye ekledi Damla. Bel dibi halkı gerçekten çok zekiydi. Ateş yakıp ateşten yararlanmayı da, mızrak ve balta yapıp onları kullanmayı da çok çabuk öğrendiler. Çuka birkaç gençle birlikte avlanmaya gitti. Kısa süre sonra kocaman bir dağ keçisiyle döndüler. Onlar bütün kabilenin katılacağı büyük bir şölenin hazırlığını yaparlarken biz de bisikletimize binip kendi zamanımıza döndük. Bizi de evde bir şölen bekliyordu, giysi şöleni. Elif kızlara renk renk bluzlar, pantolonlar almış. Ne Çuka kaldı akıllarında ne de Anin. Hepsini bir anda unutup çığlık çığlığa yeni giysilerini denemeye koştular. Ben de bahçede şezlonguma kurulup o sabah yarım bıraktım kitabımı okumaya koyuldum. 5. Bir pazar sabahı erkenden Çuka ile Anin'i özledik baba diye geldi kızlar. Doğrusu ya ben de özlemiştim onları. Kim bilir neler yapıyorlardı şimdi. Hadi hazırlanın dedim kızlara. Annemizin yine çok işi vardı, o gelemedi. Biz üçümüz zaman bisikletine atlayıp Karain'in yolunu tuttuk. Tam zamanında gelmişiz. Çuka balık avına gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Hemen yerimizi alıp merakla izlemeye başladık. Karain'in az ötesinden geçen dere tam bir alabalık tarlası gibiydi. Kocaman kocaman alabalıklar sazanlarla doluydu dere. Bu balıklar Karainlilerin temel besin kaynaklarından biriydi. 3-4 kişi bir arada gidip derenin sığ bölümlerine kovaladıkları balıkların önünü taşlarla kestikten sonra elleriyle yakalarlardı balıkları. Karain'e yaptığımız gezilerden birinde böyle bir balık avına tanık olup çok eğlenmiştik. Balığın üstüne atlayıp yakalamaya çalışan avcılar çoğu kez derenin buz gibi sularında banyo yapmak zorunda kalıyorlardı. Birkaç saat uğraştıktan sonra en çok 4 ya da 5 balık avlayabiliyorlardı. Çuka belli ki değişik bir yöntem deneyecekti. Bunu yaptığı hazırlıktan anlamıştık. Önce aşağıdaki kamışlıktan sağlam 2 metre uzunluğunda bir kamış kesip geldi. Kamışın kalın ucunu iyice düzeltti. Oradaki boşluğa sıkıca oturan ucu sivriltilmiş bir boynuz parçası yerleştirdi. Hazırladığı bu değişik mızrağı birkaç kez elinde tartarak dengesine, sağlamlığına baktı. Sonra da dere kıyısına doğru ilerlemeye başladı. Elbette Anin de her zaman olduğu gibi peşinden gitti. Bizim de onların peşine düştüğümüzü söylememe gerek yok sanırım. Annie'nin elinde ucu çatallı bir dalla uzun ama ince bir ip vardı. Onlar ne olacak diye sordu Chuka. Görürsün dedi Annie'nin her zamanki tavrıyla. Şimdi söylesen ne olur? Doğrusu ben de çok merak etmiştim onların ne işe yarayacağını ama Annie'ni siz de tanıyorsunuz artık. Söylemem dediyse kesinlikle söylemez. Söylemem. Beni dinlemezsin nasıl olsa. Zamanı geldiğinde görürsün. Çaresiz sustu Chuka. Dere kıyısında istediği gibi bir yer bulunca durup beklemeye başladı. Az sonra kendisine doğru gelen bir balık görmüş olmalı ki kolunu havaya kaldırıp gerildi ve mızrağı her an atmaya hazır bir durumda bekledi. Bakalım başarabilecek mi diye fısıldadı Damla. Sus konuşma çok yakındayız. Bizi duyabilir dedi Yağmur. İkiniz de susun diye fısıldadım ben de. Ben konuşmuyorum dedi Yağmur. Konuşuyorsun ya işte diye diklendi Damla. Küçük cadılar susun diye fısıldadım onlara. Tam o sırada Chuka mızrağını fırlattı. Jump diye bir ses duyduk. Annie'nin kıkır kıkır gülmesinden Chuka'nın balığı ıskaladığını anladık. Şimdi suya girip mızrağını alması gerekiyordu. Islanacaksın dedi Annie. Evet dedi Chuka. Beline kadar suya girip mızrağını aldı. Islandın dedi Annie. Üstelik balığı da ıskaladın. Bu ilk deneyişimdi dedi Chuka. İkinci de ıskalamam. Ama ikinci seferde de ıslanacaksın. Ne olmuş yani? Öteki balık avcıları daha çok ıslanıyorlar. Kurttan ıslanmana gerek kalmazdı. Nasıl yani? Al da şu ipi mızrağın ucuna bağla. İpi çektin mi suya girmene gerek kalmadan mızrak geri gelir. Bunu niye düşünemedim diye Chuka eliyle kafasına vurdu. Bunu düşündün de daha önce diye de azarladı Annie'ni. Dinlemezdin ki. Doğru, dinlemezdim. Aklım başka yerdeydi çünkü. Yine de sana akıllı Anin. Al da bağla şunu mızrağını. Baş üstüne mızrakçı başı diye bir kahkaha atarak ipi Anin'den aldı Chuka. Mızrağın ucuna bağladı. İpin öteki ucunu sol eliyle tutarak yeniden beklemeye başladı. Az sonra yeniden mızrağını fırlatmak üzere gerilmişti. Tam isabet. Durduğumuz yerden balığı göremiyorduk ama suyun dalgalanmasından balığın vurulduğu belli oluyordu. Yaşasın diye bağırarak mızrağı çekti Chuka. Ucunda gerçekten de kocaman bir alabalık vardı. Annie sevinçle alkışladı Chuka'yı. Sonra da ucu çatallı sopayı uzattı. Al buna geçir balığı. Nasıl yani? Bu ne? Bu bir balık askısı. Balığın kulağından sokup ağzından çıkarırsan taşımak kolay olur. Yakaladığın tüm balıkları bu askıya asıp hepsini birden kolayca taşıyabilirsin. Annie gerçekten de doğru söylüyordu. Vurduğu balığı ucu çatallı çubuğa geçirince Chuka da gördü bunu. Akıllı kardeşim benim diyerek bir kez daha sarıldı. Ben de akıllıyım ama sen benden daha akıllısın dedi Annie. Sen hep büyük şeyleri düşünüyorsun. Bu yüzden küçük ayrıntıları gözden kaçırıyorsun. Ayrıntıları düşünmek de bana kalıyor. Şuna bak neler de biliyor yaramaz diye geçirdim içimden. O gün Chuka yeni geliştirdiği mızrakla avlama yöntemiyle bir saat içinde tam bir düzine alabalık yakaladı. Balıklar öylesine iriydi ki Annie'nin çatallı çubuğu hepsini taşımaya yetmedi. Bir başka çatallı çubuk daha bulmak zorunda kaldılar. Onları öyle tek başlarına bir düzine balık yakalamış dönerken gören kabile halkı hemen çevrelerinde toplanıp alkışlamaya başladı. Az sonra Chuka ve Annie yeniden dere kenarındaydılar. Tüm kabile de peşlerinde. Chuka onlara mızrakla nasıl balık avlayabileceklerini gösterdi. Bu arada 3-4 balık daha yakaladı. Gençler hemen kamışlığa koşup Chuka'nınki gibi kamışlar kestiler. Kamışın ucuna kimisi Chuka'nın yaptığı gibi sivriltilmiş bir boynuz taktı. Boynuzu sivriltmek için uğraşmak istemeyen birkaç açık göz ise boynuz yerine sivri ucu ateşte sertleştirilmiş dallarla yetindiler. Az sonra kabilenin tüm gençleri ellerinde ucu ipe bağlı birer mızrak balık avlıyordu. Başlangıçta balıkları ıskalayanlar ikinci, üçüncü denemeden sonra suyun içindeki balıklara nasıl nişan alınacağını öğreniyorlardı. Kısa sürede tüm kabileyi doyuracak kadar balık tutulmuştu. Balıkları Annie'nin icadı olan çatal çubuklara geçirerek mağaranın yolunu tuttular. Biz zaman bisikletinin yanına dönüp kendi zamanımıza dönmeye hazırlandığımızda ince çubuklara geçirilip ateş üzerinde pişirilmeye başlayan balıkların kokusu havayı sarmıştı bile. Geçin arkama gidiyoruz dedim kızlara. Göz açıp kapayana kadar kendi zamanımızda evimizin bahçesindeydik. Ortalık mis gibi balık kokuyordu. Galiba gelirken balık kokularını da birlikte getirdik baba dedi Damla. Öyle olmalı kızım baksana mis gibi balık kokuyor ortalık. Bence annem akşam yemeği için balık kızartıyor dedi Yağmur. Gerçekten de Elif mutfakta balık kızartıyordu. Baktım alabalık değil, lüferdi kızarttı. Doğrusu Çukay'la arkadaşlarının yakaladığı alabalıkları canım çok çekmişti ama olsun, alabalığın yerine bizde de lüfer vardı işte. O gece 100 bin yıl uzaktaki kara inliler mağaraların önünde bir balık şöleni yaşarken biz de küçük bahçemizde mükemmel bir balık ziyafeti çektik kendimize. Zamanın iki ucundan birbirimize el sallıyor gibiydik.